Ayrım 16. İkinci Adam. 1950-1964. 3. Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 213. İktisat cephesinde. Çağımızda bütün siyasi hareketler, sosyal gelişmeler, iktisadi ilişkiler temeli üzerinde yürürler. Bu gerçi bütün çağlarda böyle olmuştur. Ama hiçbir çağda bu ilişkiler zamanımızda olduğu kadar açık, kesin etkilerini toplum hayatında aksettirmemişlerdir. Şimdi bu bahiste hem 1957 seçimlerine hem de 1960 olaylarına varan iktisadi gelişmeleri ve bu arada İnönü ve CHP'nin tepkilerini canlandırmaya çalışacağız. 9. Ekonomik hareketlilik. Demokrat Parti iktidarında bir dönüm noktası olan 1957 seçimlerine girmeden ve daha önceki bölümlere sadık kalarak bu iktidarın hem 1957'ye kadar olan hem onu takip eden iktisadi hareketlerini baştan sona ve kısaca göz atmak yerinde olacaktır. Ancak bu suretlidir ki biz, ikinci adamın ana muhalefet partisi başkanı olarak hem 1954-1957 seçimleri arasında hem de bu alanda genel olarak hangi şartlar içinde uğraştığını aydınlatmış olabiliriz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının özellikle 1945-1950 arasında iktisadi siyaset bakımından kısır, kararsız, yönsüz ve verimsiz olan hareketsizliğini ve iktidar yorgunluğuna karşı DP'nin bütün iktidarı boyunca ve bilhassa bu 1954-1957 arasındadır ki memlekette geniş iş hareketi yaratılabilmiştir. Bu gelişme memleketin gerek ekonomik gerek sosyal yapısında temel nitelikte etkiler yaratmıştır. Halkın ruhunda ve hatırasında ise DP'yi hatta zaman geçtikçe ve çeşitli zaaflarına rağmen gittikçe putlaştıran bir havanın da doğmasına sebep olmuştur. Bu ekonomik canlanmalar bahsinde 1950-1954 devresini daha önce özetle değinmiştik. Şimdi konuyu daha geniş ele alacağız. 1954-1957 arasındaki ekonomik hareketler yalnız ikinci adamın o yıllarda yaşadığı şartlar bakımından değil, DP'nin ne kadar plansız bile olsa uyandırdığı iktisadi hareketlerin yaşadığımız devrin ekonomik yapısına damgasını vuran etkileri bakımından da üzerinde durulmaya değer. Bu hareketleri 1954 seçimleri öncesinin ekonomik gelişmelerini belirten ve daha önce verdiğimiz rakamlarla da bağlayarak mütalaa edersek konunun bu cephesi daha da aydınlanır. Türk insanı ve Atatürk barışı. Şimdi bu gelişmeleri başlıca bölümler üzerinde kısaca gözden geçirebiliriz. Evvela milli gücün canlı sermayesi olan nüfus hareketini vermeliyiz. CHP iktidarı zamanında Türkiye, Türk tarihinin en uzun barış çağını yaşamıştı. Buna haklı bir değerlendirme ile Atatürk barışı da diyebiliriz. Yani CHP memleketi arada geçen 2. Dünya Harbi faciasına rağmen barış içinde yaşatabildi. Bu suretle daha önceki devirlerin ve İstiklal Harbi'nin ve bir sarı ardı arkası kesilmeyen savaşların, isyanların, ihtilallerin tüketici ve yıpratıcı kan kayıpları sona erdi. Yaralar ve yorgunluklar sarılarak Türk insanı hızlı ve mutlu bir nüfus artış devresine girdi. Gerçi bu artan nüfusun isteklerini ve ihtiyaçlarını gereği kadar cevap verilememiş ve milli iş gücü gereği gibi harekete getirilememiş olsa bile milletin zinde hayatiyeti boş vatan topraklarını dolduruyor, sarıyordu. İşte CHP, Demokrat Parti iktidarına temelde evvela hür ve bağımsız bir vatan devretti. Yani 2. Dünya Harbi galip ve mağluplarının binbir oyunlarına rağmen hemen de dokundurulmamış, kıskançlıkla korunmuş, bağımsız bir ülke teslim etti. Bu vatan toprakları üstünde ise fakir ve yoksul olsa bile ruhunda istiklalin gururunu taşıyan ve durmadan üreyen bir millet yapısı emanet etti. Bu üreme tabiatıyla devam da ediyordu. Mesela şu rakamları görelim. Türkiye'nin nüfusu. Sayım yılı 1927. Köy nüfusu yok, şehir nüfusu yok. Toplam 13.648.000. Sayım yılı 1950, köy nüfusu yok, şehir nüfusu yok, toplam 20.947.000. Sayım yılı 1955, köy nüfusu 17.137.420, şehir nüfusu 6.947.343, toplam 24.084.763. Sayım yılı 1957, köy nüfusu yok, şehir nüfusu yok, toplam 25.498.000. Sayım yılı 1960, köy nüfusu 18.895.089, şehir nüfusu 8.859.831, toplam 27.754.920. Böylece yılda ortalama 700 bin kişi artan bir nüfus hazinesiyle zinde bir iş gücü DP iktidarına canlı bir sermaye olarak devredilmiş bulunuyordu. 761 bin kilometre kare yahut 78 milyon hektarlık bir vatan toprağı üstünde bu insanlar bütün iş alanlarında vazife alarak milli geliri sağlayacaklardı. Bu iş alanlarının en başında tarım geliyordu. Çünkü Türkiye'de nüfusun çoğunluğu köylerde yaşıyordu. Daha evvelce de değindiğimiz gibi ekilen topraklar DP iktidarı devrinde önemli bir artış kaydetti. Elbette elde edilen ürün de yükseldi. Bu artış ve yükselişi 1950-1954 yılları için vermiştik. Şimdi burada da hareketi 1945 ile mukayeseli olarak DP iktidarı devresi için verelim. Tarım alanında gelişmeler. Yıl 1945. Ekilen saha 1000 hektar 12.664. Alınan mahsul ton 6.893.886. 1945 biraz kıtlık mahsul senesiydi. Mesela 1942'de bu mahsul miktarı 8.121.064 ton olarak hesaplanıyordu. Yıl 1950, ekilen saha 1000 hektar 14.542, alınan mahsul ton 8.244.183. Yıl 1955, ekilen saha 1000 hektar 20.998, alınan mahsul ton 12.078.900. Yıl 1957, ekilen saha 1000 hektar 22.161, alınan mahsul ton 12.207.000. Yıl 1960, ekilen saha 1000 hektar 23.227, alınan mahsul ton 12.945.000. Bu rakamlara göre aynı yıllar içinde mesela 1950-1960 arasında nüfus artışına bakarak hububat üretiminde daha hızlı bir yükseliş vardır. Ama ne var ki bu artış hızlı bir tempodan sonra durulmuştur. Çünkü memleketin henüz ekilmemiş alanları ile meralar, özellikle traktör ve makineler sayısındaki çoğalış ve bunların tedarikine DP'nin sağladığı kolaylıklar dolayısıyla hızla ekilmiş fakat randıman yükseltilememiştir. Bu suretle 1950'yi takip eden hızlı hububat üretimi, arada hayvancılığın aleyhine olarak meraların, çayırların azalması ve neticede aleyhte bir harekete de yol açmıştır. Bu hususta daha önce de değinmiştik. Şimdi bu rakamları devam ettirelim. Türk ziraatında makineleşme. Kültivatör 1955 10.926, 1960 20.988, traktör 1955 10.926, 1960 20.088, traktör arabaları 1955 21.788, 1960 25.395, traktör mibzeri 1955 7.244, 1960 8.344, pancar mibzeri 1955 519, 1960 1665, biçer döver 1955 5.618, 1960 6.000. Hayvan kuvvetinin yerine traktör geçtikçe ve bir de üretim artışını yarattığı genel hızla çiftçi meralara hücum edince, tabii mera sahaları azaldı ve bundan hayvancılık müteessir oldu. Bu hareketi resmi kayıtlara göre şöyle verebiliriz. Mevcut mera ve çayırlar sahası 1945 39 milyon hektar, 1950 37 milyon 836 bin hektar, 1955 31 milyon 9 bin hektar, 1960 28 milyon 658 bin hektar. Üretimin artışına ve tarıma makinelerin girişine paralel olarak randımanlarda bir artış olmamıştır. Türk tarımının en önemli yapı hastalığı işte bu randıman düşüklüğüdür. Gerek meralarda gerek tarlalarda rasyonel olmayan faydalanma şekli, tarlaya yeterince gübre verilemeyişi bu hastalığın temel sebepleri olarak sayılabilir. Aşağıdaki rakamlar bu randıman gelişmemesini açığa vururlar. Yılın ve mevsimin hava şartları ile bu rakamlarda nispi bir yükseliş görülür ama bu randımanlar Rusya'da dahil olduğu halde Avrupa ve Amerika randımanları ile kıyaslanamayacak kadar düşük bir seviye arz ederler. Hububat üretiminde randıman hareketi ve her hektarda kilo. Yıl 1945, buğday 585, arpa 575, çavdar 558, yulaf 466, mısır 578, pirinç 1972. Yıl 1950, buğday 866, arpa 1076, çavdar 908, yulaf 1043, mısır 1058, pirinç 2128. Yıl 1955, buğday 1977, arpa 1131, çavdar 1014, yulaf 965, mısır 1211, pirinç 2125. Yıl 1960, buğday 1094, arpa 1304, çavdar 1044, yulaf 1232, mısır 1568, pirinç 2588. Fakat ne de olsa ve olumsuz cephelerine rağmen 1950-1960 arasında tarım kolunun hububat üretimi alanında gerek saha gerek üretim bakımından bir artış olduğu aşikardır. Aynı artışı tarımın diğer üretim kollarında da görürüz. Mesela başlıca ana mahsuller itibariyle şu rakamları verelim. Tütün ton 1945 68.785, 1950 93.328, 1955 120.000, 1960 138.387. Patates ton 1945 167.185, 1950 605.442, 1955 1.116.000, 1960 1.400.000. Şeker pancarı ton 1945 566.555, 1950 855.066, 1955 1.736.000, 1960 4.384.647. Pamuk, balya 1945 54.379, 1950 118.377, 1955 157.000, 1960 212.000, çiğit, P çekirdeği, ton 1945 65.307, 1950 448.459, 1955 625.000, 1960 621.000, zeytinyağı 1945 21.577, 1950 51.706, 1955 40.790, 1960 79.000, narenciye 1.000 adet, 1945 243.000, 1950 320.000, 1955 1.550.000, 1960 2.275.000. Hemen hepsinin tam olarak tespiti mümkün olmamakla beraber, aynı değerleme usullerine göre her yıl tahmin edilen tarımsal üretim cinslerinden başka diğer mahsul çeşitlerini de böylece izleyebiliriz. Bunların hepsinde görülecek olan 1950-1960 arasında sıçramalar şeklinde bir üretim artışıdır. Bu artışın her yıl nice milyon üretici hayatını ilgilendirdiği ve onların günlük yaşamında yapacağı olumlu etkileri düşünürsek, DP'ye karşı çiftçi saflarında uyanan sempatiyi ve bunun seçimlerde göstereceği neticeleri tahmin edebiliriz. Gerçi ona rağmen mesela 1957 seçimlerinde DP beklenmeyen büyük oy kaybına uğramıştır. Bu durumun tahliline daha ileride girişeceğimiz için şimdi biz gene 1950-1960 arasındaki gelişmelerin canlandırılmasına devam edelim. Tarımda ekonomik ve sosyal emniyet unsuru. Tarımda ekim sahasının genişlemesine ve üretimin artmasına paralel olarak yürütülen temel bir tesis hareketini de önemli hatırlamalıyız. Bu hareket memlekette siloların ve hububat muhafaza tesislerinin kuruluşu ve iyi düzenlenişidir. Bunlar Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bünyesi içinde kuruldu ve idaresi ofise verildi. Türkiye hububat muhafaza tesis ve ambarlarından oldum olası yoksundu. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndaki iaşe işlerinde sıkıntısı çekilen en büyük ihtiyaç hububat muhafaza tesisleriydi. Eğer bu tesisler olsaydı ve bunlara kolayca ulaşılacak altyapı yahut yollar şebekesi mevcut bulunsaydı, bu savaş yılları devresinde şehirler ekmek ve yem sıkıntısı çekmeyebilirlerdi. DP iktidarının bu silolar şebekesi hızla ve geniş ölçüde meydana getirebilmesindeki ekonomik hareketi önemli işaret etmek yerinde olur. Hatta bu siloların bir kısmı işler hale getirilememiş olsa bile. Çünkü bunlar bugün değilse yarın milli hizmette faydalı olabilirler. 1950'de Ankara'da 4.000 ton kadar depolama kapasitesinde bir silodan ve Haydarpaşa istasyon silosundan başka memlekette pek de hububat muhafaza tertibatı yoktu. Derlenen buğdaylar taşralarda açıkta yere serilir ve kabil olursa örtü altında saklanırdı. Fakat daha 1957 sonunda bu bakımdan memlekete bir depolama emniyeti hasıl oldu. Aşağıdaki rakamlar bu hususta fikir verirler. Hububat silo ve muhafaza tesisleri. Betonarme silo 21 adet, depolama kapasitesi ton 277.000, çelik silo 70 adet, depolama kapasitesi ton 480.000, kagir silo 125 adet, depolama kapasitesi ton 202.000, çelik depolar 39 adet, depolama kapasitesi ton 575.000, diğer muhafaza tesisleri 55 adet, depolama kapasitesi ton 60.000, toplam depolama kapasitesi ton 1.594.000. Aynı yıl bu kurulu tesislere inşa halinde bulunan çeşitli tesis ve tertibi de ilave etmelidir ki bunların depolama kapasitesi de eklenince memlekette bu depolama emniyetinin arz ettiği hacmi görmek mümkün olsun. Bu emniyetin hem iktisadi hem sosyal bakımdan arz ettiği mana açıktır. Anadolu'da eşraflığın ve mahalli mütegallibeliğin dayanaklarından biri olan hububat alım tekelciliği ve bu işte fiyat bakımından köylüye oynanan oyunlar, ofisin yani devlet işletmeciliğinin bu emniyetli tartı ve istikrarlı fiyat sistemiyle kökünden tasfiye olunuyordu. Toprak ve iskan. Zirai üretim alanındaki sıçramalar ve gelişmelerle beraber toprak meselesinde de bazı dikkati çekici sonuçlar alınmıştır. Gerçi Adnan Menderes daha Halk Partisi saflarındayken 1945-1947 arasında toprak reformu hareketine karşı çıkanların en savaşkanı öncüsü olmuştu. Nitekim bu yolda çok mücadeleli olarak alınan reform kararları ve kanun az sonra değiştirilmişti. Bu kanuna karşı mücadele edenlerden Cavit Oral, bu kanunu çıkaran Ziraat Bakanı'nın yerine getirilmiş, kanun değiştirilmiş ve tatbikatın kaderi onun eline ve görüşüne terk olunmuştu. Hatta bu arada Adnan Menderes'in bile bu bakanlığın başına getirilmesi söz konusu olmuştur. İşin bütün ilgililerce ve ileri gelen partililerce bilinen bu cephesini İsmet İnönü'nde hatırlamaktaydı. Hülasa Adnan Menderes ve bu arada arkadaşları gerçi birer toprak reformcusu değildiler. Ama 1950-1960 arasında önemli toprak ve iskan davaları ile karşılaştılar. Evvela şu oldu ki DP iktidara gelince bu yeni iktidarın önüne Bulgaristan'dan en az 200 bin göçmenin Bulgarlar tarafından Türkiye'ye sürülmesi ve bunların yeni hükümet tarafından kabulü ve yerleştirilmesi meselesi ortaya çıktı. Adnan Menderes'in şahsi müessir telkiniyle bu Türk göçmenlerinin hemen kabulü cihetine gidildiği malumdur. Bu kitabın birinci cildinde Toprak ve İskan İşleri bir sahipsizliğin hikayesi şeklinde verilmişti. 1950'den sonra bu işlerin daha verimli ve teşkilatlı yürüdüğünü kabul etmek icap eder. Evvela Bulgaristan'ın göçürülmesini istediği ama sonra kısmen durdurduğu bu 200 bin kadar göçmenin Türkiye'ye nakli ve yerleştirilmesi eski yıllarla kıyaslanamayacak kadar iyi yürüdü. Gerçi genel bir reform şekline gidilmeden fakat boş hükümet arazisiyle diğer bazı toprakların topraksızlara tevziyi de dikkate değer sonuçlar vermiştir. Toprak ve iskan işleri üzerinde 1923-1950 arasında iskan faaliyetlerine ait rakamlar. 1943-1949 Bulgaristan'dan 19.837 aile, 75.885 kişi. Romanya'dan 19.865 aile, 79.287 kişi. Diğer ülkelerden 185.961 aile, 635.273 kişi. Böylece ve mültecilerle beraber genel olarak bu 27 yıl içinde yurda 219.799 aile, 877.209 nüfus göçmen olarak girmişti. Fakat ne yazık ki bir sahipsizliğin hikayesi işte o devrin hikayesidir. Şevket Süreyya Aydemir, 2. Adam, Cilt 1, sayfa 312-313. Ama göçmen hareketinin asıl yoğunluğu 1950-1954 arasında sıkışmış bulunuyordu. Mesela bu 4 yıl arasında ise göçmen hareketi şöyledir. Bulgaristan'dan 37.352 aile, 154.394 nüfus. Diğer ülkelerden 2.985 aile, 11.511 nüfus. Toplam 40.337 aile, 165.905 nüfus. Çiftçi topraklandırma kanunu uyarınca gerekli işlemlere ise 1947'den başlayarak girilmiştir ve neticeler şöyledir. 1947-1949 dağıtılan dönüm 626.954, topraklandırılan aile 14.099, 1950-1954 dağıtılan dönüm 8.625.156, topraklandırılan aile 169.133. 1954'ten sonra toprak dağıtma komisyonlarının sayıları artırılmıştır. Fakat burada karşılaştırılması güç olacak uzun yıllara dalmadan daha kısa zaman süreleri içinde kalabilmek için diğer yılları almıyoruz. Toprak Su İşleri Genel Müdürlüğü, Toprak İskan Çalışmaları 1955. Köylünün cebine para girmesi meselesi. Köylünün cebine para girdiği ve köylünün para gördüğü sözleri 1950-1960 edebiyatının hele açık veya kapalı mitinglerde çok tekrarlanan sözlerdendir. Bu sözler çok cepheli alındığı zaman elbette ki bir gerçeği ifade ederler. Köyde ekim alanı genişlediği, üretim arttığı gibi tarımsal üretim fiyatları da yükselmiştir. Bu da özellikle intensif ziraat bölgelerinde köylünün üreticinin eline para girmesini sağlamıştır. Köylünün eline para girmesinin, köylünün para görmesinin memleketin büyük çoğunluğunu oluşturan toprak üreticilerinde yeni rejim ve yeni insanlar lehine uyandıracağı etkileri, bu gidişe karşı duyacakları ruh sempatisini tasavvur etmek mümkündür. Bu havanın ve bu sempatinin sonuçları ise elbette ki seçimlerde ve siyaset mücadelelerinde görülecekti. Yani köyle kahveler harekete gelecek ve buralarda söz bu rejim savunanların olacaktı. Böylece de 1950 seçimleriyle büyük bir dalga halinde köye giren siyaset, yani siyasetin memleketin uçlarına kadar inişi, halka mal oluşu, köylünün vatandaş olarak bir nevi şahsiyetleşmesi veya söz sahibi oluşu, onun siyasi mücadelesinde iktidara, iktisadi cephede de yeni kozlar ve menfaatler sağlayacaktır. Ama buna rağmen nasıl oldu da gene 1957 seçimlerinde DP oy kaybına uğradı ve bu seçimlerden sonra 2. Adam mecliste arkasında önemli bir mebuslar kafilesiyle yerini işgal etti. Bu konuya ileride ayrıca geleceğiz. Fakat şimdi 1950'den sonra zirai mahsul fiyatlarının önemli bir yükseliş kaydettiğini de orantıları ile verelim. Zirai mahsul fiyatlarında yükseliş temposu. Hububat 1948 %94, 1950 %91, 1955 %119, 1957 %165, 1960 %239. Bakliyat 1948 %97, 1950 %63, 1955 %108, 1957 %256, 1960 247. Hayvanlar 1948 %75, 1950 %80, 1955 %119, 1957 %173, 1960 %228. Hayvan mahsulleri 1948 %100, %93, 1955 %100, %126, 1957, %149, 1960, %244. Hayvan yemleri 1948 %94, 1950 %91, 1955 %116, 1957 %173, 1960 %211. Dokuma ham maddeleri 1948 %81, 1950 %91, 1955 %126, 1957 %182, 1960 %235. Bu rakamlar 1953 yılı 100 olarak alındığına göre yukarıda alınan mahsul cinslerinde buna göre artış orantısı verirler. Bu verdiğimiz yıllar içinde elbette ki para fiyatları da, yani kağıt paranın sabit değerlere, mesela altına göre kıymeti, fiyatı da değişmiştir. Bundan başka köylünün aldığı sınai mamilerin fiyatları da artmıştır. Bunları da vereceğiz. Ama köylünün de psikoloji bakımından o yıllarda cebe giren kağıt para demetlerindeki ve hacmindeki artışın yaratacağı ruhi gurur ve emniyeti daima ve ön planda hesaba katmalıdır. Şimdi ve bunu böylece kaydettikten sonra şu rakamları da verelim. Kambiyo borsasında altın fiyatları, Cumhuriyet altını 1948 37.47 lira, 1950 34.90 lira, 1955 66.37 lira, 1957 109.43 lira, 1960 130 lira. Ama biz kıyaslamaları kolaylaştırmak için köylünün yakından alakadar olduğu bazı mamullerdeki fiyat artışını vererek konumuza devam edelim. Aynı yıllarda sınai mamul fiyatları artış temposu. Yıl 1948, gıda maddeleri 91, dokumalar 87, ithal maddeleri 91. Yıl 1950, gıda maddeleri 100, dokumalar 86, ithal maddeleri 86. Yıl 1955, gıda maddeleri 122, dokumalar 113, ithal maddeleri 127. Yıl 1957, gıda maddeleri 194, dokumalar 168, ithal maddeleri 221. Yıl 1960, gıda maddeleri 254, dokumalar 186, ithal maddeleri 296. Bu fiyat mukayeselerini diğer bütün ayrıntılarla maddeler üzerinde sıralamak mümkündür. Netice şunu gösterir ki o devrede tarımsal üretim maddelerindeki fiyat artışlarının gidişi altını ve köylüyü ilgilendiren sınai maddeler gruplarının artışından fazladır. Yani köylü eğer üretici ise hayat pahalılığının darbelerinden nispeten az müteessirdir. Ve hayat pahalılığı yeteri kadar üretim yapabilen üreticiden ziyade dar veya sabit geliri diğer vatandaşları müteessir etmektedir. Bu hayat pahalılığı hareketlerini biraz ileride vereceğiz. Fakat önce milli ekonominin diğer alanlarında da ve aynı devredeki gelişmeleri kısaca görmeliyiz. 16. ayrımın sonu, sayfa 224.